kıssayla çok şeyleri öğreneceksiniz. Bu kıssayla yarınlardan başınıza gelecek olan olayları da öğreneceksiniz. O olaylarla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı da öğreneceksiniz. Allah Azze ve Celle size bu kıssayla çok şeyler öğretecek. Hem de Yusuf'un sabrını göreceksiniz. Ve Yusuf'un ahlakını göreceksiniz. Yusuf'un ne kadar imtihanlardan geçtiğini göreceksiniz. O imtihanlara nasıl dayandığını göreceksiniz. İnsan sadece musibetlere sabretmez. İnsan aynı zamanda zenginliğe de sabretmeli. İşte Hazreti Yusuf'un kıssasında böyle güzellikler var. En güzel kıssayı sana anlatıyoruz. Yusuf o zenginliğe de sabretti, yalnız fakirliğe değil. Allah Azze ve Celle neden Kur'an'a Kur'an demiş? Daima okuyalım diye, okumadığımız gün rahatsız olalım diye. Kur'an okunan demek çünkü.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının anlatılmış olduğu Yusuf suresine geçen hafta giriş yapmıştık. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıyla birçok önemli dersleri tüm insanlara ve özellikle de Müslümanlara vermiştir. Geçen hafta onlardan bir kısmına temas etmiştik. Allah Azze ve Celle bu şekilde tüm insanlara şunu söylemiş oluyor. Bütün peygamberlerin dini aynıdır. Hiçbirisine başka bir din verilmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Hazreti Muhammed'e kadar gönderilmiş olan bütün peygamberler salavatullahi aleyhi mecmain hepsinin de dini aynıdır ve İslam'dır. Zaman içerisinde bazı dinler tarihi uzmanı geçinen bazı kimselerin iddia ettiği gibi olmadığını Kur'an-ı Kerim bize beyan ediyor. Onlardan bazıları tevhide insanoğlunun zaman içerisinde ulaştığını iddia etmişlerdir. Nasıl ki bilim gelişmiş, belli bir noktaya gelmiştir. İnsanların çalışmaları, araştırmaları sonucunda aynı şekilde onlara göre din de bu şekilde gelişme göstermiş ve insanlar tevhid akidesine zaman içerisinde ulaşabilmişler. Araştırmalar yapa yapa tevhide ulaşmışlar. Allah'tan başka bir ilahın olmadığı anlayışına zaman içerisinde bilimsel araştırmalarla, düşünmelerle ulaştıklarını iddia ederler. Yani Nasıl ki bilim gelişiyor, fizikte, matematikte, bütün alanlarda insanın çalışması sonucunda bilim geliştiği gibi, dinin de bu şekilde gelişme gösterdiğini iddia etmişlerdir ki, bu tamamen Allah'a iftiradan başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu ilk insana da vahyini göndermiş, ilk insan peygamber olarak gönderilmiş, ilk insandan itibaren Allah Azze ve Celle insanlara tevhidi öğretmiştir. Eğer ilk insanlara tevhidi öğretmiş olmasaydı, belli bir süre sonunda 3-5 bin sene sonra mesela insanoğlu tevhid akidesinin doğruluğuna ulaşmış olsaydı, araştırmalar sonucunda ulaşmış olsaydı, o zaman ilk insanların günahı neydi? İlk insanlar tevhid akidesini öğrenmemiş, bilmemiş ve kafir olarak yaşamış ve ölmüş olacaklardı ki bu onlara bir zulüm demektir. Onun için evet Allah Azze ve Celle bilimi zaman içerisinde geliştirir. Fakat tevhid akidesi zaman içerisinde gelişerek elde edilen bir akide değildir. Tevhid akidesi Allah tarafından hazır olarak verilir. Allah Azze ve Celle insanların tevhidi bulmasını beklemez. Allah'tan başka bir otorite olmadığını onların anlamasını beklemez. Dolayısıyla Müslümanlar da aynen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalı. Ve onlar da insanların tevhidi bulmasını beklememeli, onlara tevhidi götürmelidirler. İnsanlar bilimi zaman içerisinde bulsalar da bir şey kaybetmezler. Sadece belki bilimsel verilerin onları biraz daha rahat yaşatması söz konusu olmayacaktır. Belki eski insanlar beden olarak biraz daha çalışmak zorunda kalacaklar. Belki bugünkü insanlar kadar rahat etmemişlerdir. Ama sonuçta tevhid akidesine sahip olduklarından dolayı gene onlar Müslüman olarak canlarını verebilir ve cenneti kazanabilirler. O yüzden bilimin onlara hazır olarak verilmemiş olması insana bir zulüm değildir. İnsanın çalışması içindir, araştırma yapması içindir. Ama tevhidin onlara verilmemiş olması zulüm olurdu. Çünkü tevhid akidesine sahip olmayanlar, La ilahe illallah demeden ölenler elbette ki ebediyen cehennemde olacaklar. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle ilk insandan itibaren tevhid akidesini göndermiştir. Adem Aleyhisselam'ın kıssasından itibaren Kur'an-ı Kerim bizi peygamberler kafilesine uğratıyor. Her bir durakta uğruyoruz ve bakıyoruz. Her peygamber aynı şeyi söylemiş. Her peygamber aynı akideyi insanlara öğretmiş. Demek ki dinin temelleri konusunda bir gelişme söz konusu değil. Demek ki Allah Azze ve Celle insanların bulmasına bırakmamış. Demek ki bizatihi kendisi ilk insandan itibaren öğretmiştir. Ve yine Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında gördük ki, göreceğiz ki daha evvelde özetle anlattığımız gibi Allah Azze ve Celle hem Mekke'nin müşriklerine şu mesajı veriyordu hem de Müslümanlara: ey Mekke'nin müşrikleri, siz de Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a yaptığı gibi kardeşiniz Hazreti Muhammed'e aynısını yapmak istiyorsunuz. Siz de onu öldürmek istiyorsunuz. Onlar öldürmek istedi, sonra vazgeçip kuyuya attılar. Siz de Hazreti Muhammed'i öldürmek istiyorsunuz. Halbuki nasıl ki onlar başarılı olamadılar, Allah onu kuyudan kurtardı, sarayda yaşattı. Sonra Allah Azze ve Celle ikinci iftiradan sonra da yine onu oradan da kurtardı, hapisten, zindandan kurtardı ve ondan sonra onu Mısır'da kralın yardımcısı yaptığı başbakan gibi bir makama getirdiyse, sizin engellemeye çalıştığınız Hazreti Muhammed de bu şekilde yükselecek. Siz onu engelleyemeyeceksiniz çünkü Allah Azze ve Celle tarafından desteklenmektedir. Allah'ın desteklediğini engellemek mümkün değildir yani. Siz bir takım planlar yapabilirsiniz ama Allah'ın planı gerçekleşir. Çünkü Allah'tır aziz olan, siz değilsiniz. Allah'tır hakim olan, siz değilsiniz. Allah'ın dediği gerçekleşir ve Allah Azze ve Celle hükmeder ve onun hükmü gerçek olur. Dolayısıyla ey Mekke'nin kafirleri, bırakın bu düşmanlığı. Siz onu engellemeye çalışsanız da Allah onunla beraber olduktan sonra bir şey yapamayacaksınız. Ve ey müminler, siz de teselli olun. Bakın Yusuf'un kıssasına, kardeşleri ona neler yaptılar neler, ama yine de o bütün bunlara sabretti ve sonunda Allah Azze ve Celle onu yükselttikçe yükseltti. İşte hatırlayın Yusuf'un kıssasını. Ve aynı zamanda Yahudilere de bir cevaptı bu. Onlar peygamberimizi güya susturabilmek için böyle bir soru ortaya atıyorlardı. Sorun bakalım o Muhammed'e diyorlardı. Yusuf hakkında bilgisi var mıdır? Yusuf'un kıssası hakkında, çünkü onlar da fazla bir şey bilmezlerdi. Ve onun için onu soruyorlardı. Ve peygamberimizin hiç bilmediği bir meseleydi. Mekkeliler zaten hiç bilmezlerdi. Peygamberimiz onların arasında doğmuş, büyümüştü. Yusuf kimdir bilmezdi bile. Ve onlar da o yüzden o soruyu soruyorlar ve şunu bekliyorlardı Yahudiler. Muhammed cevap veremeyecek ve rezil olacak. Yahut da gelecek ehli kitaba sorular soracak. Ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, nedir o mesele, siz bilirsiniz, sizin kitaplarınızda vardır. Hele bana anlatın bakalım o mesele nasılmış diyecek. Bu şekilde o zaman onlar da işte senin şimdi foyan ortaya çıktı diyecekler. Senin peygamber olmadın işte meydana çıktı diyecekler ve peygamberimizi güya rezil edeceklerdi. Halbuki Allah Azze ve Celle ona bu kıssayı tamamen aktarmak suretiyle onları rezil etti. Peygamberimiz hiçbir şeyden haberi yoktu. Ne Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyordu ne de o kıssayı biliyordu. Fakat Allah Azze ve Celle olayı olduğu gibi kendisini anlattı. Ve bu kıssa diğer kıssalar gibi değil. Mesela Hazreti Musa'nın kıssası, Salih'in kıssası, Şuayb'ın kıssası, birçok peygamberin kıssaları, Nuh Aleyhisselam'ın kıssası mesela, değişik surelerde parça parça anlatılır. Ama burada Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bütün olarak anlatılmaktadır. Kıssa Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya ile başlamakta ve sonra da Hazreti Yusuf'un o rüyayı tabir etmesiyle bitmektedir. Yıllar sonra tabir aynen gerçekleşmiş, Hazreti Yakup'un tabiri gerçekleşmiş ve sonra tafsilatında Yusuf Aleyhisselam başından gelen olaylarla ortaya çıkmış ve Yusuf Aleyhisselam'ın da sonunda kendisinin bize tabir etmesiyle, işte babacığım gördüğüm rüyanın tabiri buydu demesiyle kıssa bitmiştir. Allah Azze ve Celle kıssayı bu surede başlamış ve bitirmiş, bütününü anlatmış ve bütünüyle İsrailoğullarına ve ehli kitaba cevap olmuştu. Ve ey ehli kitap, eğer samimiyseniz işte buyurun. Bunları Hazreti Muhammed'in bilmesi mümkün değil. Bunları siz de bilmiyordunuz. Fakat Hazreti Muhammed'e bunlar tafsilatlı bir şekilde anlatıldı. Demek ki bunlar Allah'tan gelen vahiydir. O halde bunları kabul edin denilmiş oluyordu. Ve Müslümanlara aynı zamanda bir mesaj da verilmiş oluyordu. Müslümanlara deniliyordu ki ileride başınıza bir takım olaylar gelecek. Nasıl ki Yusuf kuyuya atıldıysa siz de böyle kuyulara atılacaksınız. Bir takım zulümlere uğrayacaksınız. O günler yaklaşıyordu yani. Allah Azze ve Celle olmadan evvel olacak olan olaylardan haberler veriyordu. Bu şekilde gayipten haber vermek suretiyle bu kitabı gönderenin de Allah olduğu ortaya çıkıyordu. Allah'tan başka gaybı kim bilebilirdi? İleride bir takım olaylar olacak deniyordu yani. Şimdiden hazırlıklı olun deniyordu. Müslümanlar ileride kuyulara hazırlanıyordu. Mahpuslara hazırlanıyorlardı. Allah Azze ve Celle onları hazırlıyordu yani. Ve aynen de gerçekleşti. Bir iki sene sonra onlar hicret etmek zorunda kaldılar. Korkulu günler geçirdiler. Hicrette çok zorluklar yaşadılar. Vatanlarını, milletlerini bırakıp gittiler. Her şeylerini bıraktılar, akrabalarını bıraktılar. Mallarını, mülklerini bıraktılar. Ve Allah Azze ve Celle onları bu şekilde son kez böyle imtihan ettikten sonra onlara artık bir medeniyet kurma şerefi verecekti. Allah isteseydi Mekke'deki İslami hareket Mekke'de bir İslam ihtilali yapabilirdi. Allah isteseydi ona böyle bir yol da gösterirdi. Allah isteseydi onlara böyle bir güç kuvvet de verebilirdi. Hicret etmeye gerek de bırakmayabilirdi. Mekke'de bir İslam inkılabı da gerçekleştirebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle istedi ki müminler hicret etme zahmetine katlansınlar. Müminler gelişsinler, müminler zorluklarla karşılaşsınlar ve Allah Azze ve Celle onlarla meleklerine karşı övünsün. Ey meleklerim, işte gördüğünüz gibi benim için canını ortaya koyanlar var. Siz bu insan denen varlığı neden yaratıyorsun ey Rabbimiz demiştiniz hani. Kan dökecek, fitne fesat çıkartacak olan bu varlığı neden yaratıyorsun? Biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Biz sana kulluk görevlerimizi yapıyoruz zaten ey Rabbimiz. Sen neden insan denen bu varlığı yaratmak istiyorsun ki demiştiniz ya hani. İşte gördünüz mü şimdi? Hepsi öyle değiller demek ki. Bakın onların içerisinden bir kısmı hicret gibi zor bir ibadeti gerçekleştiriyor.
Bakın onların içerisinden bir kısmı benim yolumda canlarını veriyorlar. Mallarını terk ediyorlar, analarını babalarını terk ediyorlar benim yolumda. Bir kısmı geceleyin kalkıyor sabahlara kadar secde ediyor benim için. Beni zikrediyorlar, benim için aşiretlerini karşılarına alıyorlar. Benim için dünyaya meydan okuyorlar. Siyahıyla beyazıyla bütün insanlara meydan okuyorlar benim için. Efendimizin dediği gibi hicret zor bir ibadettir buyurmuştu. O zor ibadeti gerçekleştiriyorlar. İşte o zor ibadeti gerçekleştirdikten sonra Allah onlara Medine'de İslam medeniyeti kurma şerefini verecekti. Daha evvel de ifade ettiğim gibi medeniyetleri daima muhacirler kurmuşlardır. O zorluğu başarabilenler medeniyetleri kurarlar. Hicret etmeyi başarabilenler, onlar riski göze almayı öğrenirler. Onlar çalışkan olmayı öğrenirler. Onlar cesur olmayı öğrenirler. Onlar atılımcı bir ruha sahip olurlar. Hicret onları atılımcı bir ruha sahip kılar. Onlar gittikleri memleketlerde hiçbir şeyler olmadığı için çok çalışmak zorunda kalırlar. Onlar bütün dünyayı meydan okumak zorunda kalırlar. Ve onlar daima hareket halinde olmak zorunda kalırlar. Çünkü hiçbir şeyleri yoktur. Her şeyleri yeniden kazanmak zorundadırlar. İşte onun için onlar hareket halindedirler ve mukim olanları gelir geçerler. Sükunet halinde olanları gelir geçerler. Hiçbir zaman sükunet harekete galip gelmemiştir. Daima hareket sükunete galip gelir. Kimler hareketli ise sakin olanlara galip gelecektir. İşte muhacirler öyleydiler. Hareket halindeydiler. Hareket halinde olduklarından ötürü Allah Azze ve Celle onlara bir medeniyet kurmayı nasip ediyordu. Bu şekilde onlara bir medeniyet kurulması müjdesi de veriliyordu aslında. Nasıl ki Yusuf o kuyudan kurtulacak ve ileride devletin başına geçecek ise siz de öyle olacaksınız ve ileride büyük güce sahip olacaksınız. Hatırlayın bundan evvelki surelerde mesela İsra suresinde Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki peygamberimize de ki Rabbi hebli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbimiz bana kendi katından bir sultanı nasir ver. Bir yardımcı güç ver. Bana öyle bir sultan ver ki bana yardımcı olsun. Öyle bir devlet de beni destekle ki o bana yardım etsin. Yahut da bana öyle bir güç ver ki kendi katından sultan sayılabilecek bir güç ver. Eğitilmiş kitleler ver. Koca bir ümmet ver yani bana. Ta ki onlarla bir medeniyet meydana getirebileyim. Yani ey Muhammed sen bile büyük bir medeniyet meydana getirebilmek için büyük bir güce ihtiyacın var. O büyük güce ulaşmadığın müddetçe hiçbir zaman o görevi yerine getiremeyeceksin. O güce ulaşmadığın müddetçe hiçbir zaman o sana verilen görevi yerine getiremezsin. Tek başına Hazreti Muhammed de olsan o görevi yerine getirmen mümkün değil. Bir araya geleceksin, cemaat olacaksın, ondan sonra gelecek bir gün ümmet olacaksınız. Ve işte ancak o zaman Allah'ın verdiği görevi yerine getirebileceksiniz. Tek başınıza hiçbir şey yapabilmeniz mümkün değil. İşte Allah Azze ve Celle o zaman da peygamberimize bunu öğretiyordu. Rabbi hebli min ledunke sultanen nasira diyeceksin. Allah'tan böyle talepte bulunacaksın. Ey Rabbim bana kendi katından büyük bir güç ver diyeceksin. Yardımcı olacak olan büyük bir güç ver. İşte şimdi de onun müjdesi veriliyor. Yusuf'a nasıl ki büyük bir güç verildiyse size de verilecek yani. Ey Muhammed'in ümmeti. Size Kevser'i verecek Allah. Hem ahirette verecek Kevser'i hem de bu dünyada da verecek Kevser'i size. Hayr-ı Kesir'i verecek size. Ve siz onunla yeryüzünde büyük bir güce sahip olacaksınız. Büyük bir ümmet meydana getireceksiniz. İşte o günler geldiği zaman nasıl ki Yusuf nasıl davranmıştı hatırlayın. O kardeşlerine nasıl davranmıştı? Onları bağışlamıştı hatırlayın. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u tanımamışlardı. Çünkü o kadar değişmişti ki Yusuf. Aradan yıllar geçmişti. Yıllar onu o kadar değiştirmişti ki fakat yüzünün simasının değişmesinden daha fazla makamı o kadar değişmişti ki kimse onu o makamda beklemediğinden dolayı kardeşleri bile tanımıyordu kendini. O elbiseler, o saray artık Yusuf'u tanınmaz hale getirmişti. Tanıyamadılar. Evet Yusuf aynı takvaya sahipti o sarayın içerisinde ama Yine de onlar onu tanıyamıyorlardı. Çünkü hem siması kısmen değişmişti. Hem de bulunmuş olduğu ortam onların aklına bile gelmemesine sebep oluyordu. Ve onlar Yusuf'u tanıdıkları zaman eyvah dediler bir bakıma. Belki hem sevindiler hem de korktular. Sen misin yoksa Yusuf dediler. Yusuf onları hatırladınız mı kardeşinizi? Hatırladınız mı Yusuf'u kuyuya attığınızı dediğinde? Onlar yoksa o sen misin dediler. O anda gözlerinin önünde canlandı. Evet dedi benim. İşte o zaman demişlerdi ki Allah seni bize üstün kıldı ey Yusuf. Biz hata ettik, sen doğru yaptın. Ve sen sabrettiğinden dolayı Allah seni bize üstün kıldı. Yusuf aleyhisselam onlara la tesrib aleykumul yevm demişti. Bugün kınama yok size. Bugün sizi kınamayacağım. Bugün size ceza vermeyeceğim. Bugün sizi yaptıklarınızı yüzünüze vurmayacağım. Serbestsiniz dedi. Kardeşlerimsiniz, affettim sizi. Allah da sizi affetsin dedi. Bu şekilde aslında peygamberimize de bir mesaj veriliyordu. Yani ey Muhammed sen de yarın o güce sahip olacaksın. Seni kuyuya atanlar, seni oradan sürgün etmek isteyenler, seni hapsetmek isteyenler ve seni en son öldürmek isteyenler var ya, onların yüzüne an hicret edeceksin sen ileride. İşte tekrar Mekke'ye bir fatih olarak döndüğün zaman, bir fatih olarak Mekke'ye geldiğinde onlar senin önünde el pençe divan duracaklar. Ve benden ne bekliyorsunuz diyeceksin onlara. Onlar sana sen bizim kerim bir kardeşimizsin. Kardeşimizin oğlusun senden iyilik bekliyoruz diyecekler korkularından. Ve sen de serbestsiniz diyeceksin. Yusuf'un dediği gibi diyeceksin. Sana bu kıssadan böyle bir ibret var. Sen de onları kınamayacaksın. Nasıl ki senin atan Yusuf onları kınamadı, onları rezil rüsvay etmedi. Bağışladıysa, Allah'tan af dilediyse onlar için, sen de onlar için af dileyeceksin, onların iman etmesi için dua edeceksin. Peygamberimiz Allah Azze ve Celle bu şekilde hem peygamberimize hem de Müslümanlara mesaj veriyordu. Peygamberimiz de tabii ki rahmet peygamberi, zaten böyle davranırdı ama aynı zamanda aslında diğer Müslümanlara da mesaj veriyordu. Hazreti Hamzalara da mesaj verilecektir. Gerçi o zamana kadar yaşamayacaktır Hamza ama yine de Hamza'da da öyle bir ruhun olması istenir. Hazreti Ömer'lere öyle bir mesaj verilir. Çünkü Ömer'ler o günler geldiği zaman bunların hepsini öldürelim diyebilirler. Çünkü Allah onu öyle sert yaratmıştır. Çünkü o gün geldiğinde Mekke fethedildiği zaman Hazreti Ömer gibi sert yapılı bir Müslümanın bunların hepsini keselim ya Resulallah demesi mümkündür. İşte öyle dememeleri için bu kıssayla onlara bir ders veriliyor. Yani nasıl ki Yusuf hepsini kesmediyse siz de öyle yapmayacaksınız ve Yusuf'u örnek alacaksınız kendinize. Allah Azze ve Celle bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından birçok ibretler bize verdi ve verecek. Elif Lam Ra tilke ayatul kitabil mubin. Daha evvel temas etmiştim. Elif Lam Ra üzerinde durmuştuk. Allahu alem deyip geçmek sonuç itibariyle en güzeli. Bu kitap mübin, bu ayetler mübin kitabın ayetleridirler. Açık olan kitabın ve açıklayıcı olan kitabın. Bu kitap hem açıktır yani, anlaşılır yani, hem de açıklayıcıdır. Kimin ne olduğunu ortaya koyucu bir görevi vardır, Furkan görevi vardır yani. Hakla batılı ayırma görevi vardır, mübindir yani. Mübeyyindir, açıkla her şeyi açığa çıkartır. Tebyin eder. Böyle bir görevi vardır bu kitabın. Ve bu kitabın üslubu da açıktır, belidir, fasihtir. Bu kitabın üslubuna kavuşmak mümkün değildir. Bu kitap hem alimin anlayacağı hem cahilin anlayacağı tarzda gönderilmiştir. Alim de kendisinin anlayabileceği noktaları anlar. İnceliklerini görür. Alimin de zorlanacağı noktalar olur. Üzerinde araştırmalar yapar. Yıllarını verir, ömrünü verir. Mübin olduğu halde yine de onun üzerinde ömrünü verince anlayabileceği noktalar da vardır. Ama bir çobana da gelmiştir bu kitap, onun da anlaması için. Temel mesajları da kolaydır. Mübindir. Temel mesajları kolaydır, anlaşılır. Açıktır, anlaşılır. Açıklayıcıdır, herkesin ne olduğunu ortaya koyacaktır. Herkes nedir? Hangi fikir nedir? Allah katında hangi inanç doğrudur, hangisi yanlıştır? Hangi kıssa doğrudur, hangi kıssa yanlıştır? Kıssaların da doğrularını ortaya koyar. Tevrat'ın yalanlarını, o muharref Tevrat'ın yalanlarını ortaya koyar. Onları da tebyin eder. Onlar için de mübindir, o meseleleri de açıklığa kavuşturur. Hangi meselede hak nedir, batıl nedir, onları ortaya koyar. İşte bu kitabın böyle bir görevi var. Bu kitap böyle mübin olan bir kitaptır. İnne enzelnâhu Kur'ânen Arabiyye. Biz o kitabı işte Kur'an Arabi olarak indirdik. Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an okunan demek yani. Kur'an yani çok okunan olan kitap, çok okunan kitap. Çok okunan, tekrar edilen kitap. Bu kitabın daim okunması gerektiğine işaret ediyor Allah Azze ve Celle. Neden Allah kendi kitabına Kur'an demiştir? Daima okunsun diye, okunan manasında. Makruh yani kıraat edilen, daima okunan bir kitap. Allah Azze ve Celle müminlere bu mesajı vermek istedi. Daima okuyacaksınız yani. O yüzden başlangıçta da öyle buyurdu. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. İki defa üst üste oku dedi. Yani bir defa okuma yetmez, bir daha okuyacaksın demek istedi. Yani okumada önemli kurallardan birisini ortaya koydu. Tekrar kuralını ortaya koydu yani. Tekrar edeceksiniz dedi. Bir okuyacaksınız, ondan sonra durmayacak, yine okuyacaksınız. Tekrar okuyacaksınız. Hatta o surenin yani Alak suresinin Kur'an'ın son cüzüne konmuş olmasının da öyle bir hikmeti var. Siz Kur'an'ın sağından başlayıp da Fatiha'dan, Elif, Lam, Mim'den devam edip ta sonuna kadar geldiğiniz zaman, tamam artık bitti zaten Kur'an'ın sonuna geldim dediğinizde Kur'an size tekrar oku diyor. Okuduk zaten, sonuna gelmiştik. Hayır diyor, tekrar oku, yeniden başla. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ yani. Boş durmayacaksın, tekrar başlayacaksın. Boş kaldığın zaman yeniden ayağa dikilecek, yeniden okumaya başlayacak, yeniden çalışmaya başlayacaksın. Şundan yorulduğun zaman diğerini yapacaksın. Ondan yorulduğunda başka bir işe geçeceksin. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boş kaldığın zaman tekrar dikil. İşe dikil. İşin başına geç. Kur'an'dır yani bu kitap. Tekrar oku bu kitabı. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'ın Arabiyye buyuruyor. Arapça bir Kur'an. Yani Arapça ama aynı zamanda sadece bir kitap değil yani. Buna Kur'an denilmiş. Yani okunan denilmiş buna. Yani daima okuyacaksınız denilmiş. O yüzden Allah Azze ve Celle Furkan suresinde der ki, o gün peygamber davacı olacak kıyamet gününde. Ve kâle Resul, ya Rab, inne kavmi tehazu hâzel Kur'an'a mehcura. Benim bu milletim diyecek peygamber, ey Rabbim bu Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Ey Rabbim diyecek peygamber demek yanlış, şefaat etmiyor. Kimine şefaat ediyor, kimine davacı oluyor. Ey Rabbim diyecek peygamber, benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Mehcur bıraktılar. Ondan uzaklaştılar. Peygamberimiz bir hadiste buyurur ki, kıyamet günde Kur'an da kimine şefaat eder, kimine davacı olur. Bir insan ki Kur'an'ı okumayı öğrenmiş, sonra onu rafa kaldırmış, terk etmiş, tozlandırmış, hatta okumayı bile unutmuş. Bu durumda olan bir kimse hakkında Kur'an ondan davacı olur ve der ki, ey Rabbim bu adam beni terk olunmuş olarak bıraktı. Mehcur bıraktı beni. Allah Resulü Kur'an'ın davacı olacağından bahsediyor. Allah Azze ve Celle neden Kur'an'a Kur'an demiş? Daima okuyalım diye, okumadığımız gün rahatsız olalım diye. Kur'an okunan demek çünkü. Hem de Kur'an'ın Arabiyye denilmiş. Arapça bir Kur'an. Yani başka bir dille gelmemiş. Demek ki Türkçesine mesela Kur'an denilemez. Farisisine mesela Kur'an denilemez. İngilizcesine Kur'an denilemez. Onlar ancak Kur'an'ın basit tefsirleri hükmündedirler. Mealdirler yani. Onlar kısa tefsir hükmündedir. Onu okuyan kişinin anladığından ibarettir. Ona Kur'an denilemez. Denilemediğinden dolayı da onunla namaz caiz olamaz. Çünkü Kur'an buyurdu ki, يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّ الْقُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا. Ey örtüye bürünen, geceleyin kalk. Namaz kıl. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا. Geceleyin kalkacaksın az bir kısmı hariç. nisfahu evin kusminhu kalile, gecenin yarısı kadar veya daha az. Evzid aleyhi, yahut da biraz arttır ve reddil Kur'an'ı tertile. Sonra Kur'an'ı tane tane tek tek oku. Allah Azze ve Celle öyle buyurdu. Geceleyin kalk, namaz kıl ve Kur'an oku namazda. Kur'an neye denir? Hem lafzı hem de manası Allah'tan olana denir. Sadece manası Allah'tan olmuş olsaydı ona Kur'an denilmezdi. Onlara kutsi hadis diyoruz. Mana Allah'tan ise ama lafızlar nazmı peygambere ait ise o takdirde ona Kur'an denilemez. O cümleler peygambere ait ise ona kutsi hadis denir. Yahut da peygamberimiz kendisi söylüyorsa ona hadis denir. Ama Kur'an ise başkadır. Kur'an hem lafzı Allah'tan, nazmı Allah'tan hem de manası Allah'tan gelen kelama denir. Usul kitaplarında ifade edildiği gibi. Dolayısıyla madem ki Kur'an Arabidir. O halde Arabi olmayan dışındakiler Kur'an değildirler. Onlar sadece insanların anlayabilmesi için yapılan tercümelerdir. Yapılan tercümelerde hata da mümkündür. Allah'ın olan hatasız olandır, Arapçasıdır. Öbürlerinin hepsinde anlayış hataları mümkündür. Tefsir hataları da mümkündür. Ama Allah'ın kelamında hata mümkün değildir. Allah'ın kelamı Kur'an bir tanedir. Ama tercümeler çoktur. İngilizcesi, Fransızcası, Türkçesi vesairesi. Yeryüzünde binlerce tercümesi yapılmıştır. Ama Allah'ın kelamı bir tanedir. Dolayısıyla o tercümelere Kur'an denilemez ve onlarla namaz da kılmak caiz olamaz. Çünkü onlar Kur'an değildirler. Ve bu noktaya gelmişken Kur'an Arabi dediği halde Allah Azze ve Celle tarafından indirildiğini ifade ettiği halde inna enzelnahu dediği halde Kur'an biz onu indirdik dediği halde onlar bazı kimseler oryantalistlerin, şarkiyatçıların, o misyonerlerin babası olan, onların akıl hocası olan o oryantalistlerin tesirine kalmış olan Fazlur Rahman gibiler peygamberimize gelen vahyin dışarıdan gelmediğini söylediler. O vahyi Cebrail'in getirmediğini, meleğin getirmediğini iddia edecek kadar ileri gittiler. Bunlar bu halleriyle Müslümanız diyorlar. Halbuki Kur'an onun Cebrail tarafından getirildiğini, mutain semme emin olan Cebrail tarafından getirildiğini ifade ederken, Allah Azze ve Celle defalarca onun dışarıdan getirildiğini ve peygamberimize ezberletildiğini ifade ederken, sen ukriuke felâ tensâ derken, sana biz Kur'an okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Biz sana okutacağız, biz vereceğiz sana, senin değil bu. Bir harfi bir harfini bile sen kendinden söylemeyeceksin. Ve söyleyemeyeceksin de unutmayacaksın, yanlış konuşmayacaksın. Kur'an, Kur'an'ın Allah tarafından melekle gönderildiğini ifade ettiği halde ve bütün ümmeti Muhammed bunda icma etmiş olduğu halde vahyi getirenin melek olduğu bildirildiği halde icma ile sabit olduğu halde öyle sapık fikirler ortaya çıkmıştır ki misyonerlerin babası olan oryantalistlerin talebeliğini yapanlar, İmam-ı Azamları benimsemeyip de onlara talebe olanlar, İmam Şafilere talebe olmayı kabul etmeyip de oryantalistlerin talebeliğini yapanlar, onlar dediler ki bu Kur'an aslında peygamberin kalbinde oluşuyor. Peygamberin kalbinde oluşuyor dedi. Ve aslında dedi o Kur'an nasıl ki tam olarak kelamullah'tır, aynı zamanda tam olarak da kelamı Muhammed'dir diyecek kadar ileri gittiler. Hem Allah'ın kelamı hem de Muhammed'in kelamıdır dediler. Yani demek istiyorlardı ki aslında o lafızların oluşumunda, Kur'an'ın kelimelerinin ve nazmının oluşumunda yani Hazreti Muhammed'in de bir fonksiyonu var. Sanki onun kalbinde bir takım lafızlar oluşuyor. Aynen alıp da bize söylemiyor yani. Öyle ifade etmek istiyorlardı. Halbuki Kur'an burada açıkça diyor ki onu biz indirdik. İnne enzelnahu Kur'anen Arabiyyen. Biz onu bir Kur'an'ı Arabi olarak indirdik. Demek ki başka bir lisanla olana Kur'an denilemez. Demek ki onu Allah indirmiştir. Ve Allah Azze ve Celle meleğiyle onu gönderiyor idi. Dışarıdan geliyordu Hazreti Muhammed'in kalbinde. O oluşmuyordu yani. Bunu neden böyle iddia ettiler? Çünkü aslında Kur'an'ın kelimelerine, özellikle Kur'an'ın kelimelerine bağlı kalmayalım diye. Kur'an'ın kelimelerine bağlı kalmak zorunluluğu olmasın diye. Çünkü zaten madem ki Allah'tan değilmiş, kelime kelime Allah'tan, melek tarafından getirilmiyormuş. Madem ki Hazreti Muhammed'in kalbinde oluşuyormuş bir şekilde Allah'ın ilhamıyla, ama Hazreti Muhammed'in de bir fonksiyonu var, bir görevi var. O vahyin oluşumunda madem, o halde vahyin kelimelerine bağlı kalmak şart değildir demek istiyorlardı. Kur'an ne diyorsa onun ruhunu alalım, o kadar yeterlidir demek istiyorlardı. Ve biz bu çağa göre kendimiz hükümler koyabiliriz diyorlardı. Kur'an'dan esas mesajı alalım ve zamana göre kanunlarını biz koyalım diyorlardı. Madem ki lafızlar önemli değil, o halde bunu yapmak mümkündür diyorlardı. Ondan dolayı bu lafızların Hazreti Muhammed'in kalbinde oluştuğunu iddia ediyorlardı. Bunlar bu halleriyle Müslümanız diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim onu bizzat biz indirdik buyuruyor. Neden indirdik? اِنَّا اَنْزَلْنَا لَهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Ta ki akledesiniz. Umulur ki akledersiniz, aklınızı kullanırsınız. Onu anlamaya çalışırsınız diye. Aklınızı kullanmak suretiyle Kur'an'ın mucizelerini görürsünüz. Ondaki sanatı görürsünüz. Kur'an'ı Arabi olarak indirdik ki, çünkü Arapça dünyanın en gelişmiş dilidir denilebilir. Ve en zor dilidir de denilebilir bu yönüyle. Bir taraftan kolaydır, matematikseldir kuralları. Bir taraftan da aslında çok geniş olduğundan dolayı dil bilgisi kuralları da çok geniştir. Kelime hazinesi de çok geniştir, o yönden de zordur. Ama onun sayesinde de anlatılmak istenilen şey çok mükemmel bir ifade üslubuyla anlatılabilmektedir. Kur'an'ın Arapça olması akledebilmeyi kolaylaştırır. Arapça bilen bir adam, hatta diyebiliriz ki güzel Arapça bilen bir insan kendi lisanıyla anlayamadı, tercümelerinden anlayamadığı manaları Arapçasından anlar. Çünkü o Arapçayla çok daha güzel anlaşılabilmektedir. Allah Azze ve Celle onu öyle bir lisanla gönderdi ki dünyanın en gelişmiş lisanıyla, dünyanın en üstün lisanıyla, dünyanın en üstün insanına, en üstün melek ile, en üstün mekanda indirildi, Mekke'de. Allah Azze ve Celle bu şekilde indirdi ki لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Ta ki akledesiniz. Biz o Kur'an'ı Arabi olarak indirdik. Akledesiniz, düşünesiniz. Farklı bir dilde indirmiş olsaydık, ya Rabbi biz o dili bilmiyorduk ki diyecektiniz kıyamet gününde. Veyahut da Muhammed biz anlamıyoruz ki diyecektiniz. Anlayasınız diye Arabi olarak indirildi. Arabi olarak indirildi ve bu şekilde çok daha güzel ifade edildi. Allah Azze ve Celle onun içerisine çok daha güzel yerleştirdi mucizelerini. Çok daha güzel bir ifadeyle, bir üslup ile indirebildi kitabını. Ve o Arapça olarak indirildi ki siz Hazreti Muhammed'e şöyle diyordunuz. Bu Muhammed'e bir başkası öğretiyor, filan rahip öğretiyor diyorlardı. Halbuki o adam Arap değildi ve Arapça konuşmuyordu. Kur'an ona da cevap vermiş oluyor. Ey Mekke'nin müşrikleri, siz öyle iddia ediyordunuz hani. Halbuki hatırlayın, bu Kur'an Arapçadır. Ve o adam ise Arap değildir. Hazreti Muhammed'in ondan öğrenmesi ve böyle yazması mümkün müdür? Onun belagatına, onun edebiyatına ulaşabiliyorsan haydi buyurun ulaşın. Haydi buyurun bütün şairleriniz toplansınlar ve yazabildiğiniz kadar yazın. Haydi onun gibi gayipten haberler verin. Haydi onun gibi kanunlar koyun. Haydi onun gibi insanların nefislerini ıslah edin. Haydi onun gibi insanlar üzerinde tesirli olun. İnsanların kalplerine kadar inecek kelamı uydurun haydi. Haydi gayipten haber verin. Haydi gökyüzünden haberler verin. Bilimsel hakikatlere haber verin. Haydi onun edebiyatına ulaşın eğer hakikaten insan kelamıdır diye iddia ediyorsanız. Hakikaten samimiyseniz haydi buyurun yazın onun benzerini. Arapça olarak indirdik. Sizin gibi yani, siz de Arapça konuşuyorsunuz. Haydi buyurun yazın bakalım onun benzerini. Nahnu nakussu aleyke ahsanel kasas. Biz sana bu kıssaların en güzelini kıssa edeceğiz ey Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem.
Sana kıssaların en güzelini, kasasın en güzelini sana biz vahyedeceğiz. Kasas, mastar olarak anlaşılabileceği gibi maksus olarak, ismaful olarak da anlaşılabilir. Yani Allah Azze ve Celle demek istiyor ki biz sana bu kıssayı aktarıyoruz. Sana bu kıssayı aktaracağız. Kıssa neye denir? Kıssa peşinden gidilmeye değecek kadar konuşulmaya değecek olan geçmiş olaylara denir. Konuşmaya değecek olan, izini takip etmek mümkün olan ve değecek olan olaylara denir. Her türlü olaya kıssa denilmez. Kıssa sayılabilmesi için onun içerisinde ibretler olmalı. Konuşmaya değecek kadar değerli olmalı. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden ona bu ismi vermiştir. Yani ey Muhammed, biz sana kıssaların en güzelini sana söyleyeceğiz şimdi. Yahut da diğer manaya göre o kıssaları en güzel şekilde sana aktaracağız. Ya kıssaların en güzelini sana söyleyeceğiz şimdi, yahut da en güzel şekilde sana kıssayı beyan edeceğiz. Yani ehli kitabın anlattığı gibi değil. O uydurma Tevrat'taki anlatılanlar gibi değil. Yani biz sana o kitabı çok daha, o kıssayı çok daha güzel bir şekilde aktaracağız ey Muhammed. Allah Azze ve Celle bu şekilde her türlü olaya kıssa denilemeyeceğini de anlatmış oluyor bize. Mesela destan deriz, efsane deriz. Destan neye denir? Destan yani çok şöhretli olan şeylere denir. Geçmiş olaylarla ilgili çok yaygın olarak bilinen şeylere denir. Efsane de mesela yine aynı şekilde yaygındır ama onda şöyle bir özellik de vardır. Onda bazı insanların kabul edemeyeceği yahut da çok zorlanacağı bir takım şeyler vardır. Olağanüstü şeyler vardır, hatta birçoğu da yalandır. Ama kıssa öyle değildir. Kıssa o yüzden azdır. Kıssalar gerçekten ibret alınması mümkün olan şeylerdir. Ondan dolayı da sayıları azdır. Acayip şeyler değildir. Ama ibretli şeylerdir. Allah Azze ve Celle işte sana kıssaların en güzelini vahyedeceğiz. Neden kıssaların en güzelin? Çünkü bu kıssa sayesinde sen ve senin ümmetin çok şeyler anlayacaksınız. Bu kıssayla çok şeyleri öğreneceksiniz. Bu kıssayla yarınlardan başınıza gelecek olan olayları da öğreneceksiniz. O olaylarla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı da öğreneceksiniz. Allah Azze ve Celle size bu kıssayla çok şeyler öğretecek. Hem de Yusuf'un sabrını göreceksiniz. Ve Yusuf'un ahlakını göreceksiniz. Yusuf'un ne kadar imtihanlardan geçtiğini göreceksiniz. O imtihanlara nasıl dayandığını göreceksiniz. O imtihanlara nasıl dayandı Yusuf, onu göreceksiniz. Kadınla imtihan edildi Yusuf, onun ona dayandı, onu göreceksiniz. Kuyuya atıldı, sabretti, onu göreceksiniz. Sonra oradan çıkartıldı, kadının iftirasına uğradı, onu göreceksiniz. Zindanda sabretti, onu göreceksiniz. Sonra Allah ona saltanat verdi, saltanata da sabretti, onu da göreceksiniz. Yani insan sadece mahpushanelere sabretmez. İnsan sadece fakirliğe sabretmez. İnsan sadece musibetlere sabretmez. İnsan aynı zamanda zenginliğe de sabretmeli. İşte Hazreti Yusuf'un kıssasında böyle güzellikler var. En güzel kıssayı sana anlatıyoruz. Yusuf o zenginliğe de sabretti, yalnız fakirliğe değil. Sana en güzel kıssayı anlatacağız. Bima evhayne ileyke hazel Kur'an. Sana vahyetmiş olduğumuz bu Kur'an ile, sana vahyettiğimiz bu Kur'an vesilesiyle sana biz kıssaların en güzelini vahyedeceğiz, en güzelini anlatacağız ey Resulüm. Şimdi ona hazırlan. Ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Sen bundan evvel bu kıssadan gafil idin, haberin bile yoktu. Sen bundan evvel Yusuf kıssası diye bir şey bilmezdin. Ne sen bilirdin, ne senin milletin bilirdi. Ehli kitabın ellerindeki kitaplarda bir takım kırıntı bilgiler vardı, yalan yanlış. Doğrusu da yanlışı birbirine karışmış olarak, çelişkiler içerisinde bir takım bilgiler vardı. Mesela onlar Hazreti Yusuf'un o rüyasını kardeşlerine anlattığını söyler mesela Tevrat. Halbuki Kur'an Yusuf'un kardeşlerine rüyasını anlatmadığını söylüyor. Kardeşlerin sana bir tuzak hazırlarlar diye Yusuf'u ikaz ettiği halde onun artık yine onlara anlatması mümkün müdür?
Tevrat'a göre Yusuf kardeşlerine o rüyayı anlatmıştır. Halbuki çelişkiydi bu. Çelişkiydi ve Allah'ın kitabında çelişki olması mümkün değil. İşte o yüzden ey Muhammed, şimdi sana kıssanın gerçekleri anlatılacak. Sen bundan evvel bu kıssadan gafildin. Bu kıssayı sen daha evvel bilmiyordun. Şimdi sana anlatılacak. Yani sen daha evvel bilmiyordun. Ve yani sen aynı zamanda böyle bir beklenti içinde değildin. Sen daha evvel böyle şeylerden hiç bahsetmezdin. Senin o güne kadar ne Allah'tan ne ahiretten bahsettiğini bilen var mı? Ahiretten, cennetten, cehennemden bahsettiğini duyan var mı? Senin peygamberliğine kadar hiçbir gün daha geçmiş peygamberlerin kıssalarından bahsettiğini bilen var mı? 40 yaşına kadar sen bunlardan bahsetmedin. Sen bunları bilmezdin ve bunlardan konuşmuyordun. Birdenbire bir insan ortaya çıkıp da 40 yaşına kadar bir kelime bile bahsetmemiş ne dinden ne imandan, ne cennetten ne cehennemden, ne geçmiş peygamberlerin hayatlarından bir anda birdenbire her şeyden nasıl bahsedebilir? Eğer böyle bir hazırlık dönemi yaptıysa mutlaka o güne kadar yavaş yavaş yapmış olmalı hazırlığını ve mutlaka bazı insanlara bahsetmiş olmalı. En azından insanın kendi karısı bunu bilir. Ve o zaman yalan söylediğini anlar. Zaten sen daha evvelden beri, uzun zamandan beri hazırlık yapıyordun der. Derler idi. Halbuki böyle bir şey söyleyemediler. 40 yaşına kadar ne cennetten ne cehennemden bahsetmemiş olan Hazreti Muhammed bir gün çıkıyor ve insanlara işte bunlardan bahsediyor. Bu neyi gösteriyor? O daha evvel böyle bir beklenti içerisinde bile değil. Peygamberlik beklentisi içerisinde bile değil. Ve böyle bir şeyin hazırlığını yapıyor değil. Yapıyor olsaydı onların içinde yaşıyordu. Mutlaka bileceklerdi. Böyle bir hazırlık yapıyor olsaydı, ara sıra konuşuyor olsaydı, sen zaten daha evvelden de bunun hazırlığını yapıyordun diyeceklerdi. Halbuki diyemediler. Demek ki Allah Resulü böyle bir hazırlığın içerisinde değil. Tam tersine vahiy kendisine geldiği zaman, melek Hira'da kendisine geldiğinde, aşağı indiği zaman hanımı Hatice'ye bu olayı anlattıktan sonra bile, hanımı Hatice kendisine senin başına gelen kötü bir şey olamaz dediği halde bile, yine de peygamberimizin çıkıp da dağdan aşağı atlamak gibi, intihar etmek gibi düşüncelere kapıldığını görüyoruz. Böyle bir beklenti içerisinde olmuş olsaydı böyle bir düşünceye kapılmazdı. Eğer peygamberlik beklentisi içinde olmuş olsaydı zaten beklediğim oldu derdi ve böyle bir şey düşünmez, intiharı düşünmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem madem ki böyle bir beklenti içinde değildi, işte aynen öyle şimdi burada Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki sen daha evvel bilmezdin Yusuf'un kıssasını. İşte şimdi sana Allah anlatacak, sen de öğreneceksin. Başkaları da öğrenecekler. Senin peygamberliğini aynı zamanda öğrenecekler. İskale Yusuf li ebihi ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kevkebe ve şemse vel kamer ra'aytuhum li sacidin. İşte bir zamanlar Yusuf babasına dedi ki, yani Yakub'a, ey babacığım dedi, rüyamda gördüm ki 11 tane yıldız, güneş ve ay bana secde ediyorlar. Böyle gördüm ben. 11 yıldız ve güneş ve ay bana secde ediyorlar. Ben böyle gördüm. Aslında yıldız diye söylemeye ağzımız alışmış. Hakikatten necim demiyor ayette. Kevkep diyor, yani gezegen. Aslında ayet her ne kadar Hazreti Yusuf'un gördüğü rüyayı anlatıyorsa da, her ne kadar bilimle ilgili bir ayet değil ise de, gökyüzünden esasında bahsetmek için sevk olunmamış ise de, gökyüzüyle ilgili bir bilgi vermek için gelmemiş olsa da, yine de aslında işaret olabilir. Yani güneş sisteminde 11 gezegenin olduğuna işaret olabilir. Bize ufakken mesela mekteplerde ne öğrettiler? Güneşin etrafında 9 tane gezegen var. Dünya gibi, ay gibi, Mars gibi, Jüpiter gibi. Bunlar güneşin etrafında tavaf ediyorlar, dönüp duruyorlar. 9 tane gezegen var diye öğretmişlerdi, hatırlayın. Hala birçoğumuz da öyle bilmektesiniz. Fakat teleskopların gelişmesiyle 2 tane daha gezegenin olduğu tespit edildi. Ve yeni bir bilgi bu. Kur'an bunu 1400 sene evvel haber vermiş mi acaba? Acaba burada bahsedilen o mudur yoksa? Mümkün. Mümkün, evet, her ne kadar onunla ilgili değilse de ayet, ondan bahsetmek için gelmemişse de, gökyüzüyle ilgili bilgi vermek için gelmemişse de ayet, ama ilginçtir, Necim dememiş olması ilginçtir. Kevkep ifadesinin kullanılması ilginçtir. Necim yani yıldızdır, ışığı kendinden olan demektir. Ama Kevkeb'e gelince o bir gezegendir, yani ışığı kendinden olmayan. Işığını yıldızdan, yani mesela bir güneşten alan demektir. Dünya gibi yani. Mesela dünyanın ışığı kendinden değil, güneşten ışık alıyor. Ay gibi mesela, o da öyle. Yani Kevkebler ışıkları kendinden olmayan gezegenlerdir. Ve ayette özellikle Ra'aytu ahada aşara kevkebe buyuruyor. 11 tane gezegen gördüm. Ve şemse vel kamer. Bir de güneşi ve ayı gördüm. Ra'aytuhum li sacidin. Bana secde ediyorlardı. Böyle gördüm ey babacığım. Kale ya buney la taksus ru'yake ala ihvatik. Babası dedi ki, yani Yakup aleyhisselam, ey yavrucuğum dedi, bunu sakın kardeşlerine anlatma. Feyekidu leke keyde. Sana bir tuzak hazırlarlar sonra. Hazreti Yakup aleyhisselam anlamıştı, oğlu büyük bir insan olacaktı. Allah azze ve celle onu büyük bir insan yapacaktı. Hazreti İbrahim'in nesli, İshak'ın nesli, Yakup'un nesli. Elbette ki Yakup'un neslinden de bir peygamber gönderilecekti. Onu bekliyordu Yakup. Ve işte o gerçekleşiyordu. Yakup aleyhisselam hemen anladı Allah'ın mesajını. Biz Yusuf aleyhisselamı rüya tabirinde imam olarak biliyoruz. Evet öyledir. Ama babası Yakup da ondan geri kalır değil yani. O da hemen anladı meseleyi. Rüyasını söyler söylemez. Hemen anladı, dedi evladım sen büyük adam olacaksın. Benim neslimi devam ettireceksin. İbrahim'e, İshak'a ve bana verilmiş olan o nimet, risalet görevi bundan sonra sana verilecek demek ki. Anlıyordu Yakup aleyhisselam. Belki tamamen tabir etmediyse de anladı ve dedi ki sen büyük adam olacaksın ama ne olacaksın tabi Rabbim bilir. Sonuçta rüya tabiri kesin değildir. Sadıka rüya da olsa, evet, belki %90'dır, belki 95'tir ama %100 değildir. Çünkü sonuçta insanın tabiridir, insanın anladığıdır. Ondan dolayı sonuçta yine de bir zan vardır, %1 de olsa, 1000'de 1 de olsa içerisinde bir zan mevcuttur. İşte anlıyordu Yusuf'un büyük adam olacağını. Ama peygamber mi olacak, başka bir şey mi? Herhalde peygamber olacaktı. Ama acaba neydi, yine de tam olarak bilmesi mümkün değildi. Dedi ki ey yavrum, yani 11 kardeşi vardı Yusuf'un. 11 kardeş, birisi öz kardeşiydi, ana baba bir. Öbürleri ise babası aynı olsa da anaları farklı kardeşleriydi. 11 tane kardeşi vardı. Erkek kardeşleri. Bir tanesi öz kardeşiydi Bünyamin. Diğerleri ise anası farklıydı. Güneş ve aya gelince güneş babasıydı, ay da anasıydı. Her ne kadar Arapçada şems müennes ise de, kamer de müzekker ise de, yine de kamer kadınlara kullanılmıştır. Öyle gelmiş, öyle gitmektedir. Kamer kadınlara kullanılır, müenneslik olmadığı halde kelimenin kendinde. Öyle uygun görülmüştür çünkü kamer yani ay, ayda güzellik vardır. Güzellik dendiği zaman akla güneş gelmez mesela, ay gelir. Kadınlarda da güzellik esas olduğu için kamer kadınlara kullanılmıştır. Gerçi memleketimizde kamer bazen erkeklere de kullanılıyor. O da doğrudur aslında. Kadına da kullanılabilir, erkeğe de. Rüyayı anlamıştı Yakup aleyhisselam. 11 gezegen 11 kardeşindir diyecekti yarın. Yani öyle anlıyordu aslında. Güneş ve aya gelince o da ben ve anandır evladım. İleride sen büyük adam olacaksın ve biz senin önünde eğileceğiz. Kur'an böyle anlatır olayı. Böyle tabir etti Yakup. Sevindi evladının bu rüyayı görmesiyle. Çünkü kendi neslinden bir peygamber çıkacak. Ve Allah Azze ve Celle'nin davasını devam ettirecek. Allah'ın sancağı yere düşmeyecek. Allah'ın sancağını taşıyacak olan bir evladı olacak. Bundan daha büyük gurur verici bir şey olabilir mi? Ama Tevrat nasıl anlatır bu olayı bilir misiniz? Tevrat diyor ki, yine bir iftira atıyor. Dedi ki Yakup ne biçim rüya görmüşsün sen, böyle rüya mı olur dedi. Kıskandı oğlunu. Ben dedi sana secde mi edecekmişim yani dedi. Ben ve anan dedi utanmıyor musun dedi. Bu nasıl rüyadır dedi. Sanki rüyayı gören Yusuf'un kendisi. Sanki rüyayı kendi kendine o gösteriyor. Sanki Yusuf bunu uyduruyor. Yahudilerdeki peygamber anlayışı. Peygamberlere bakışlarındaki sakatlık. Onların Allah'a bakışları da sakat, peygamberlere bakışları da sakat. Onlara göre mesela Allah'ın elleri cimridir. Allah'ın eli cimridir Yahudi'ye göre. Allah vermemektedir. Az vermektedir. Kur'an onlara cevap verir. Bel yedehu mebsutaten. Ey alçaklar, Allah'ın iki eli de geniştir. Aslında yalan söylediniz. Allah'a iftira attıkları gibi başka iftiraları da var tabi. Mesela Yakup ile Allah'ın güreşmesi ve Yakup Aleyhisselam'ın Allah'ı yenmesi gibi. Böyle iftiralar, Hazreti İbrahim'in deyusluğun gibi, ona deyus demeleri, karısını satan birisi gibi anlatmaları gibi. Böyle iftiralar, daha nice iftiralar, işte burada şimdi Yakup'a iftira atıyorlar. Yakup Aleyhisselam güya demiş ki, ne biçim rüya görüyorsun sen, bu nasıl laf? Biz sana secde mi edeceğiz yani, terbiyesize bak yani. Güya böyle demiş Yakup Aleyhisselam. Kur'an işte bu yalan bilgiyi de düzeltir. Halbuki böyle bir rüyayı görse mesela sizin çocuğunuz böyle bir rüya görse sevinmez misiniz? Ne mutlu bana demez misiniz? Çocuğum yarın demek ki büyük bir insan olacakmış. Demez misiniz? Ahlaklı bir insan çocuğuyla, hatta bırakın peygamber olmasıyla, çocuğunun doktor, mühendis olmasıyla bile övünür. Onun öyle olmasını ister. Gece gündüz çocuğu için çalışır. Ona masraf eder, çocuğunu okutur. İleride büyük adam olsun ister. Nasıl olur da bir peygamber bu kadarcık bile ahlaklı olamaz ve çocuğunu kıskanır ve ne biçim rüya görmüşsün der. Peygamberlere bakışlarına bakın. Ne Allah'a bakışları sağlam, ne peygamberlere bakışları sağlam. Dedi ki, halbuki Kur'an'a göre dedi ki, bunu kardeşlerine söyleme. Yine Tevrat'a göre güya Yusuf Aleyhisselam bu tembihe rağmen kardeşlerine söyledi. Halbuki Kur'an böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bu tembihe rağmen babasına karşı gelip de söylemiş olabilir mi? Tabii ki söylemedi. Zaten kardeşleri mesela onu kıskanıyorlar. Ve Kur'an ondan bahsedecek bize. Kardeşleri neden onu öldürmek istiyorlardı? Çünkü babalarının gözünde Yusuf çok değerliydi. Babaları onlardan çok Yusuf'a kıymet veriyor, çok seviyordu. Onlar ondan dolayı kıskanıyorlar ve diyorlardı ki babamızın gözünde Yusuf çok kıymetli. Eğer Yusuf onlara rüyasını anlatmış olsaydı o rüyayı da mutlaka söylerlerdi. İşte o rüyayı gördüğünden dolayı çok kıymetli herhalde filan gibi mutlaka bir şeyler söylerlerdi. Halbuki öyle söylemiyorlar. Demek Yusuf Aleyhisselam rüyasını onlara anlatmamıştır. Bundan şunu da anlıyoruz. Demek ki güzel rüyaları dostlarımızla paylaşmalıyız. Güzel rüyalar, bakın Yusuf Aleyhisselam kendisini seven babasını anlattı. Ve babası da dedi ki evladım bunu kardeşlerine anlatma. Demek ki seni sevmeyenlere güzel rüyalar anlatmayacaksın. Ve bir nimetin ileride verileceğini biliyorsan, Allah Azze ve Celle sana sadıka rüyayla bildirdiyse, onu dostlarınla paylaşacaksın, düşmanlarınla değil. Çünkü o zaman sana tuzaklar hazırlarlar. Seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama seçilmiş olamayabilirsiniz. Allah kimi seçeceğini iyi bilir. Cesaretsiz adamları Allah seçmez. Görevini yapmayan tembelleri Allah seçmez. Bunlar istedikleri kadar da kitap okusunlar. Allah'ın seçtikleri hiçbir zaman korkmamıştır. Allah'ın seçtikleri hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Hiçbir zaman davayı yarı yolda bırakmamıştır. Her şey fizik aleminde, bir de metafizik var. Her şey yani gözle görülemeyebilir. Ama bir de gözle göremediğiniz ama rüyanızda gördüğünüz yahut da ilham ile verilen bir takım şeyler olabilir. Yani bildiğiniz madde aleminin dışında bir alem var ey ateistler. İşte Hazreti Yakup aslında bu şekilde rüyayı tabir de etmiş oluyordu. Aslında rüya peygamberimizin ifade ettiği gibi tabir edildiği zaman zuhura gelir. Hadiste buyurmuş ki rüya uçar bir ayak üstündedir, tabir edildiğinde zuhura gelir. Yani rüyayı tabir edinceye kadar rüyanın gerçekleşmemesi ihtimali büyüktür. Ne zaman ki tabir edilir işte o zaman zuhura gelir. Ve rüyalar tabii ki kısım kısımdır. Her rüya aynı değildir. Rüyaları esas olarak üç kısma ayırmak mümkündür. Bir kısmı şeytanın gösterdiği rüyalar, bunların tabiri olmaz. Bir kısmı da günlük hadiselerle ilgili rüyalar, kavuşmak istediğimiz ama kavuşamadığımız şeylerle ilgili rüyalar, bunların da kıymet harbiyesi yoktur. Bunlar uyanıkken kavuşamadığımız ama kavuşmak istediğimiz bir takım arzular, istekler. Onlar rüya şeklinde ortaya çıkar, bunların kıymeti yoktur. Ama Allah katında kıymetli olan ve bizim katımızda kıymetli olması gereken bir rüya vardı ki onlara sadıka rüyalar denir. İşte bu ayette de sadıka rüyanın varlığı ispat edilmiş olmaktadır. Demek ki Allah Azze ve Celle sadıka rüyayı kabul etmektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle katında sadıka rüya vardır. Demek ki Kur'an'a göre sadıka rüya vardır. Sadıka rüya diye bir şey yoktur diyen o halde kafir olur. Çünkü Kur'an sadıka rüyadan bahseder. Ama acaba falan rüya sadıka mıdır, değil midir? Onu inkar eden kafir olmaz. Senin şu rüyanın sadıka olduğuna inanmıyorum diyen, yahut da filanın gördüğü şu rüyanın sadıka olduğuna inanmıyorum diyen tabii ki kafir olmaz. Ama sadıka rüya diye bir şey yoktur diyen kafir olur. Çünkü Kur'an sadıka rüyanın varlığını anlatmaktadır. Peygamberimiz de hadiste Kur'an'ın vahyin çeşitlerinden bir çeşit, çeşidin de sadıka rüyalar olduğunu ifade ediyor. Bir hadiste vahyin 46, bir başka rivayette 48 parçası olduğu ifade olunuyor. 46 parçasından birisi de sadıka rüyalardır buyurdu Peygamberimiz. O 45'i bitti dedi. 46 parçası vahiy bitti, hitame erdi. Sona erdi. Artık peygamber gelmeyecek, o şekilde vahiy gelmeyecek. Fakat vahyin 46 parçasından birisi olan sadıka rüyalar geride kaldı. Müjdeli rüyalar geride kaldı buyurdu. Dolayısıyla sadıka rüya aslında vahyin çeşitlerinden olmaktadır yani. Dolayısıyla bazen bize kesin bilgiler verir. Ve Allah Azze ve Celle sadıka rüya ile hem insana ileride başına gelecek olan olayları haber verir. Ona göre önlem almasını da ister. Ekseriyetle de müjdeler verir. Sadıka rüyalar ekseriyetle müjdeli olur. Ve aynı zamanda bize kaderin de ispat eder. Sadıka rüyalar şunu gösterir bize. Demek ki kader diye bir şey vardır. Demek ki her şey bilinmektedir. Eğer her şey bilinmiyor olsaydı o takdirde bu sadıka rüyalar da neyin nesi? Madem ki yıllar sonra olacak olan olaylar bugünden rüyamızda görüyoruz mesela. O halde demek ki her şey biliniyor. Her şey yazılıdır. Her şey bilinmektedir. Ama bize bildirilmiyor. Çünkü biz ileriki zamanlara gidemiyoruz. Zaman önümüzde bir engeldir. Veyahut da mekan önümüzde bir engeldir. Biz uzakları göremiyoruz. Uzak mekanları göremiyoruz. O yüzden uzak mekanlar bizim için engel oluyor. Uzak zamanlar bizim için engel oluyor. İstikbal bizim için gayiptir. Çünkü biz istikbale gidemiyoruz ondan dolayı. Ama Allah Azze ve Celle insanı öyle bir yaratmıştır ki bazen insan öyle bir hale girer ki mesela sadıka rüyalarda olduğu gibi öyle bir hale girer ki zaman ve mekanı aşar ve geçer gider. O da mümkündür yani. Zamanı ve mekanı aşmak insan ahsen takvim suretinde yaratılmış. Mükemmel yaratılmış insan. Dolayısıyla insanda böyle hassele özellikler var. Nasıl ki mesela bazı insanların gözünden hani nazar deriz ya. Nasıl ki mesela bazı insanların gözünden bir ışın fışkırıyor. Ve karşıdaki adam etkiliyor hatta hasta ediyor bazen öldürüyor. Hatta benim abim de nazardan gittiğini annem anlatırdı bazen. Yani nazar nasıl ki vardır? İnsanda bilemediğimiz gizli bir takım özellikler var. Ehsen-i takvim suretinde yaratılmış insan. Bilemediğimiz çok özellikler var. 5 tane duyusu yok yani insanın aslında. Allah bilir sayısını, kaç tane duyusu olduğunu. Zaman içerisinde keşfedilecek bunlar. İşte insan mükemmel yaratıldığından dolayı böyle özelliğe de sahip. Bazen mesela öyle bir an olur ki zamanı aşar ve gider, ilerileri görür. Bu ne zaman olur? Nefsinden sıyrıldığı anda, maddi alemden sıyrıldığı anda gerçekleşir. Ekseriyetle bu rüyada gerçekleşir. Çünkü rüyada insan maddi aleminden sıyrılmaktadır. Çünkü rüyada insan maddi aleminden sıyrılır. Rüyada insan bir şey düşünmez. Hiçbir şey canı istemez. Ne açlığını hisseder, ne korku hisseder, ne bir arzu vardır. Maddi aleminden sıyrılmıştır. Şeytandan da sıyrılmıştır. Ve nefsinden de sıyrılmıştır. İşte o zaman başka aleme geçebilir. Bu alemden başka bir aleme geçebilir. Ve işte uzaklara gidebilir. Ve adeta o ruh kendisinden ayrılabilir. O bağlarından kurtulmuştur. Zaman bağından, mekan bağından, nefis bağından kurtulmuştur. Arzu ve isteklerden kurtulmuştur. İşte o zaman ilerilere gider ve ileriki zamanlarda olacak olan bir takım olayları görebilir. Hatta bazen bu uyanıkken de mümkündür. Allah'ın evliyasından niceleri var ki ileride olacak olan olayları uyanıkken de görebilmişlerdir. İmam Malik, mesela İmam Şafii'ye baktığında, İmam Şafii küçük bir çocuk idi. İmam Şafii küçük bir çocukken İmam Malik'ten ders almaya gelmişti. Bir takım aracılar koyarak, hatta vali bile aracı yapmıştı İmam Malik'ten ders alabilmek için. İmam Malik ona şöyle bir bakmıştı, ben olayı kısa anlatıyorum. Şöyle bir baktı ve dedi ki, onda yarının büyük adamı özelliklerini gördü. Adeta karşısına bir çocuk yoktu. Çocuğa bakar gibi bakmadı. Ona baktığı anda, bir anda koskoca bir imam gördü karşısında. Dedi ki, ey evladım, takva sahibi ol, Allah'tan kork. Sen dedi büyük bir adam olacaksın. Olmadı mı? Bir imam olmadı mı? Halbuki bu rüyada gerçekleşmedi. Uyanıktı. Bunun gibi olaylar çoktur. Bazen mesela Allah'ın dostlarından niceleri vardır ki kalbinizden bir şey geçse mesela o da farkında olmaz. Kendisi de bilmez. Kendi kontrolünde de değildir. Elinde de değildir. Bilerek de yapmaz. O gücü yoktur kendisinin. Allah tarafından mesela kalbine birden geliverir. O kişinin kalbinden geçen soruya cevap verir. O daha sormadan onun soracağı soruya cevap verir mesela. Halbuki rüyada değildir. Onun kalbinden geçeni de tam olarak aslında bilmemektedir. Fakat Allah tarafından yönlendirilir. Marifet kendinde değildir. Kudret kendi kudreti değildir. Kendisi gaybı bilmemektedir ama Allah tarafından yönlendirilir. Rüyada verilen şey neden uyanıkken verilmesin? Nasıl bir engel var ki? Bazı insanlar vardır ki onlar ancak rüya aleminde nefislerinden sıyrılırlar. Ama öyle insanlar vardır ki onlar uyanıkken de nefislerinden sıyrılabilmişlerdir. Onlar zaten uyanıkken de adeta nefislerini terbiye ede ede öyle bir hale gelmişlerdir ki nefisleri onlara hakim değildir. Şeytan onlara hakim değildir. Ve onlar ondan dolayı bazen başka bir aleme geçebilir ve bu kendi elinde de değildir. Kendi kudretiyle bunu başaramaz. Kerameti kendi kudretiyle değildir. Gaybı kendi kudretiyle bilecek değildir. Ama Allah Azze ve Celle bildirirse, sadıka rüyada bildirdiği gibi, buna aklen nasıl bir mani vardır ki? Aklen caiz olan bir şey, neden şer'anda caiz olmasın ki? Aklen buna bir mani mi var? Rüyada mesela gelecekte olacak olan bir olayın bildirildiğini adeta mütevatir olarak biliyoruz. Hem Kur'an'la hem sünnetle hem de başımıza gelen sadıka rüyalarla içinizden birçok insanlar böyle sadıka rüyalar görmemiş midir? Yarınlarda olacak olan olayları birçoğunuz görmediniz mi? Ve aynen gerçekleşmedi mi? Sadıka rüyanın varlığı mütevatir olarak sabit değil midir? Madem ki bu bilinmektedir, o halde O halde uyanıkken de bazen bazı insanlara, bazı anlarda kendi kudretiyle değil, yine Allah'ın kudretiyle veriliyor olması neden mümkün olmasın ki? Ve zaten bunlar da görülmektedir. Ve bu da adeta mütevatir seviyesindedir. Allah'ın dostları çoktur. Allah'ın evliyasının başına buna benzer olaylar gelmiştir. Ve işte Kur'an-ı Kerim bize bir başka alemden bahsediyor yani. Her şey madde değil demek isteniyor. Her şey sadece madde aleminden ibaret değil. Bir de böyle mana alemi var. Her şey fizik alemi değil, bir de metafizik var. Her şey yani gözle görülemeyebilir. Ama bir de gözle göremediğiniz ama rüyanızda gördüğünüz yahut da ilham ile verilen bir takım şeyler olabilir. Yani bildiğiniz madde aleminin dışında bir alem var ey ateistler ve ey materyalistler. O alemin dışında başka bir alem de var. Hayatınızda bunları görüyorsunuz. Allah'a bile inanmayanlar icabında mesela baykuş öttüğü zaman uğursuzluk yapacak diyorlar. Sen Allah'a bile inanmıyordun. Sen keramete de inanmıyordun. Mucizeye de inanmıyordun. Sen bunları safsata görüyordun. Şimdi bir safsataya doğru diye inanıyorsun. Bu neyi gösteriyor? Ey ateist ve ey materyalist, sen bile aslında, senin bile içinde öyle bir duygu var. Sen bile ondan kurtulamıyorsun. Sen bile biliyorsun ki her şey görünenden ibaret değil. Sen bile bunu anlıyorsun aslında ve ondan kendini kurtaramıyorsun. Dolayısıyla demek ki başka bir alem var kıymetli kardeşlerim. Demek ki başka bir alem daha var. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize öyle bir alemden, alemin de varlığından bahsediyor. İşte bu şekilde dedi ki ey oğlum bunu kardeşlerine anlatma. Seni sevmeyenlere anlatma. Demek ki sadıka rüyalar dostlarla paylaşılır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem sadıka rüyalarınızı paylaşın buyurdu. Bazı insanlar mesela peygamberimizi görse veya bir peygamberi görse veya güzel bir rüya görse kimseye anlatmamak gerekir diye inanıyorlar. Anlatırsam bir daha göremem diye korkuyorlar. Aksine peygamberimiz onu salih insanlarla, dostlarınızla paylaşın buyurdu. Ama sevmeyenlerine, sevmeyenlerinize anlatmayın. Ama onu anlatırken kibirlenerek değil. Mesela peygamberi gördüğünüzü söylerken mesela onu anlatacaksanız kibirlenerek değil. O mutluluk içerisinde anlatın. Ve onun o rüyanın verdiği mesaj var ise o mesajı anlatmak için anlatın. Kibirlenmek için değil. Eğer kibirlenerek anlatacak olursan belki ceza olarak bir daha göremeyebilirsin. Ama kibirlenmeden anlatacak olursan işte o zaman Allah Azze ve Celle öyle bir ceza vermeyecektir. İşte burada Yusuf Aleyhisselam o rüyasını anlattı ve Allah Azze ve Celle ona başka rüyaları yine gösterdi. Rüya tabirini öğretti ona. Allah Azze ve Celle onu öyle bir cezayla cezalandırmadı. Demek ki salih insanlarla sadıka rüyalar paylaşılmalıdır. Ve kezalike içtebike rabbuke ve yuallimuke min te'vilil hadis. Dedi ki Yakup, işte dedi nasıl ki rüyanda sana böyle secde ediyorlar, 11 yıldız, güneş ve ay, nasıl ki o rüyada sen özel bir insan olarak görünüyorsun, nasıl ki sen büyük bir insan olarak görünüyorsun rüyada, nasıl ki rüyada sen seçilmişsin, aynen işte öyle Rabbin seni seçecek ey oğlum dedi. Sen seçilmişsin ey evladım dedi. Allah tarafından sen seçilmişsin. Seçilmişler var yani. Siz mesela mektep medrese görmek suretiyle, okumak suretiyle, çalışmak suretiyle siz seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama seçilmiş olamayabilirsiniz. Allah kimi seçeceğini iyi bilir. Cesaretsiz adamları Allah seçmez. Görevini yapmayan tembelleri Allah seçmez. Bunlar istedikleri kadar da kitap okusunlar. Allah tarafından hiçbir zaman seçilmeyeceklerdir. Çünkü bunlar korkaktırlar. Çünkü bunlar istikrarsızdırlar. Çünkü bunlar görevlerini yapmayı düşünmemektedirler. Çünkü bunlar yarınlarda bırakıp gidebilecek adamlardır. Çünkü bunlar kervandan ayrılabilecek adamlardır. Allah onları hiçbir zaman seçmeyecektir. Allah'ın seçtikleri hiçbir zaman kervandan ayrılmamıştır. Allah'ın seçtikleri hiçbir zaman korkmamıştır. Allah'ın seçtikleri hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Hiçbir zaman davayı yarı yolda bırakmamıştır. Hiçbir zaman ölmeden evvel uzaklaşmamıştır. O şekilde ölmüştür. Allah seçti mi hatasız seçer. İşte diyordu ki Yakup Aleyhisselam oğluna, ey oğlum dedi, işte böylece Allah seni seçti. Nasıl ki rüyada seçilmişsin, gerçekte de seçilmişsin yani. Seni böyle seçecek dedi. Sana dedi aynı zamanda hadiselerin tevilini de öğretecek. Sana olayların yorumlanmasını da öğretecek. Ekseriyetle rüyaların tabirini öğretecek diye bu ayet tefsir edilmiştir. Ama sadece o kadar anlamak doğru değil. Evet, Hazreti Yusuf'a rüyaların tabiri öğretildi. Tevil-i hadis tabii ki bir manası odur. Sana rüyaların tabirini öğretecek Allah Azze ve Celle. Sen rüyaları duyduğun zaman tabir edebileceksin. Demek ki Allah öğretiyor rüyaların tabirini. Demek ki kitap okumakla olacak şey değil bu. Demek ki bu ilmi kesbi değil. Demek ki bu ilmi vehbidir. Demek ki bu ledünni ilimdendir. Demek ki Allah Azze ve Celle bunu kitap okuyana değil. Demek ki takva sahiplerine nasip ediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle rüyaların tabirini bazı insanlara öğretiyor. Her alim de rüyaların tabirini bilmez. Allah onu bazılarına öğretir. Fıkıh bilmek başka, hadis bilmek başka olduğu gibi, tefsir bilmek başka olduğu gibi, aynı zamanda rüyaları tevil etmek de başka bir şey. O da başka bir ilim. Allah Azze ve Celle onu istediği kimselere verir. Seçilmiş olanlarına verir. Kimini fıkıh alanında seçmiştir, İmam-ı Azam yapmıştır. Kimini hadiste seçmiştir, Allah İmam Buhari yapmış, İmam Müslim yapmıştır. Kimini de Allah Azze ve Celle bu şekilde rüya tabirinde seçmiştir. Hazreti Yusuf yapmıştır. Hazreti Muhammed yapmıştır. O alanda onları üstün kılmıştır. Kimini de mesela İbn-i Sirin gibi bu ümmetin içinden seçmiştir. Ve onu da rüyada imam yapmıştır. İmam Nablusi yapmıştır. Onu rüyada imam yapmıştır. Seni böyle seçecek dedi ey ya ey Yusuf. Allah seni seçecek ve sen rüya tabir etmeyi bileceksin. Sadece o değil. Tevil-i hadis yalnızca rüya tabiri manasına gelmez. Aynı zamanda vahiyleri de anlayacaksın. Sen sana gelen vahyin inceliklerini göreceksin. Herkesin göremediği kısımları göreceksin. Allah Azze ve Celle sana vahyin manalarını öğretecek, inceliklerini göreceksin. Sen dinde fakih olacaksın. Sana fehm-i dakik verilecek. Sen ince anlayış sahibi olacaksın. Anlayacaksın ve anlatacaksın. Herkesin göremediği noktaları göreceksin. Sana Allah tevil ve hadisi nasip edecek. Bir diğer mana ise sana Allah Azze ve Celle hadiselerin gerçek yüzünü gösterecek. Sen bir olay gördüğün zaman onun gerçek yüzünü anlayabileceksin. Mesela eğer memlekette Ergenekon diye bir çete ortaya çıkartılırsa mesela onun gerçek yüzünü görebileceksin. Mesela onun perde arkasını anlayabileceksin. Herkesin anlayamadığı noktaları anlayacaksın. Olayların gerçek yüzünü göreceksin. Perde arkalarını göreceksin. Anlayabileceksin. Allah Azze ve Celle sana gösterecek. Herkesin göremediği noktaları göreceksin. Mesela Amerika'nın planı nedir? Elinde istihbarat olmadığı halde bir takım şeyleri hissedeceksin. Allah Azze ve Celle sana on nasip edecek ve ona göre de stratejiler geliştirebileceksin. İşte Allah Azze ve Celle demek ki bazı kullarının elinde hiçbir istihbarat olmadığı halde, hiçbir maddi güç olmadığı halde Allah Azze ve Celle onlara kendisi öğretir. Olayların gerçek yüzünü görmeyi onlara nasip eder. Gerçek yorumları yapabilme gücü verir. Hikmetle bakma gücü verir. Allah onlara kendi nurunu verir ve onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Ve onlar Allah'ın nuruyla bakanlar, Allah'ın projektörüyle bakanlar asırlar sonrasını bile icabında görür. Yıllar sonrasını Allah Azze ve Celle göstermek istediği kadar gösterir. Allah'ın nuru Allah'ın projektörüdür. Allah'ın projektörüyle çok uzakları görürler. Tevil ve hadisin bir manası da bu. Allah sana böylece olayları gerçek şekliyle görmeyi nasip edecek. Başkaları başka şeyler anlayacaklar. Başka yorumlar yapacaklar ama onlar yanlış yorumlar yapacaklar. Sana ise Allah doğru yorum yapma gücü verecek. Öyle bir mantık sahibi olacaksın. Olayları birleştirebileceksin. Ve ondan sonra doğru bir sonuca ulaşabileceksin. Ey Yusuf, sana böyle bir ilim de verilecek. Ve yutimme ni'metehu aleyk. Ve Allah sana sonra nimetini tamamlayacak. Ve ale el Yakub. Ve Yakub'un ailesine de tamamlayacak. Yani sen benim çocuğum olduğun için sana Allah nimetini tamamladığı zaman bana da tamamlamış olacak. Benim neslimden bir peygamber gelmiş olacak. Ve senin neslinden de Musa'lar gelecek daha sonra. Ve sen işte Allah'ın böylece Allah'ın nimetine ulaşmışlardan olacaksın. كَمَا تَمَّهَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقِ. Nasıl ki daha evvel İbrahim'e ve İshak'a da tamamlamıştı. İki babanla olan İbrahim ve onun oğlu İshak ve onun oğlu olan ben Yakup ve şimdi sen, sana da tamamlayacak. Biz peygamberler ailesiyiz evladım. İbrahim'in sülalesi, İbrahim'in nesli, Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etmişti. İbrahim Aleyhisselam imtihanları kazanmış ve Allah Azze ve Celle ona demişti ki seni imam seçtim. Ve izibtele İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Allah bir zamanlar İbrahim'i imtihan etmişti. İbrahim imtihanları kazanınca, tamamlayınca demişti ki seni insanlara imam yapacağım. Allah İbrahim'i imam yapmıştı insanlara, lider yapmıştı. İşte o zaman İbrahim demişti ki ve min zürriyeti. Ya Rabbi benim zürriyetimden de imamlar gönder. Benim zürriyetimden İshak olsun, İsmail olsun, benim zürriyetimden, onların zürriyetinden devamı gelsin, Yakup gelsin, Yusuf gelsin, Musa gelsin, İsa gelsin ve son Hazreti Muhammed gelsin ya Rab demişti. Ve Allah Azze ve Celle duasını kabul etmişti onun. Ve işte şimdi burada Yakup Aleyhisselam onu söylüyor. Nasıl ki İbrahim'e verdiği sözü tuttu, ona verdiği nimeti tamamladı. Ondan İshak'ı verdi, ondan Yakup'u verdi, beni verdi. Şimdi seni verdi. Senden sonra devam edecek ey evladım dedi. İnne rabbeke alimun hakim. Senin Rabbin dedi alimdir, hakimdir. İleride ne olacağını bilir yani. Senin ileride peygamber olacağını bilir yani senin Rabbin. O yüzden sana şimdiden haber veriyor. Rabbin alimdir, ileriyi bilir. Her şeyi bilendir, ileriyi de bilir. Dolayısıyla ondan dolayı sen bu rüyayı gördün. Allah Azze ve Celle alim olduğu için sana bildirebiliyor. Her şey yazılıdır, kader vardır. O yüzden sana bildiriliyor. Bu sadıka rüyalar kaderi de ispat eder. Eğer sadıka rüya varsa ve aynen gerçekleşiyorsa ki öyledir, o halde demek ki her şey bilinmektedir. İşte bu ispat edilmiş olur. İşte ey evladım diyordu, senin Rabbin alimdir, her şeyi bilendir. Hakimdir, hikmetle muamele eder. Eğer sana vermişse bu şerefi demek ki bir bildiği var. Demek ki hikmeti onu iktiza ettiriyor. Demek ki ondan dolayı sana veriyor. Allah Azze ve Celle hem alimdir hem hakim. Senin sonunun ne olacağını bilir. Seni seçtiyse Allah isabetli seçmiştir. Çünkü Allah yanlış tercihte bulunmaz. İnsanlar yanlış adamı seçerler sonra pişman olurlar. Allah ise yanlış adamı seçmez. Çünkü o alimdir ve hakimdir. Hem geleceği bilir hem de hakimdir. Hükmeder ve hikmetiyle hükmeder. Ondan dolayı yani iş bitmiştir, tamamlanmıştır. Sana bu nimet verilecektir evladım diyordu. Ve kıssa bu şekilde devam edecek. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi hayatını boş geçirenlerden değil, bu dünyaya bir defa geldiğini bir daha gelmeyeceğini anlayan, hayatını değerlendirenlerden olmayı nasip eyle bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.